أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا الله بلر Bir önceki tefsir dersimizde Nas suresinin 1. ve 3. ayetlerini işlemiştik. İnşallah bugünkü dersimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nas suresi 1. ve 3. ayetler abiler bizlere neyden bahsediyordu? Bizlere kendisine sığınılan varlıktan bahsediyordu. Bizlere sığınıldığında sadece kendisine sığınılması gereken zatın kim olduğunu, bunun vasıflarının ne olduğunu bize bahsediyordu. Bu zatı bize tanıtıyordu ki o da kimdir? Sığınıldığında sadece kendisine sığınılması gereken zat kimdir? Rabbin nas değil mi? Rabbun nas, melikun nas, ilahun nas değil mi? İnsanların Rabbi, insanların meliki ve insanların ilahıdır işte. İnsanların sığındığında sadece kendisine sığınması gerektiği zatı bizlere tanıtmıştı ki o da alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ydu. Yani insanların Rabbi, insanların ilahı, özelde insanların ilahı Rabbi, meliki, genelde bütün alemin Rabbi, meliki ve ilahıydı. İnşallah abiler bundan sonraki okunacak, tefsiri edilecek ayetler yani Nas suresinin 4. ve 6. ayetleri ise abiler kendilerinden Allah'a sığındığımız kimselerden bahsediyor. Yani 1. ve 3. ayet kendisine sığındığımız varlıktan, zattan bahsediyor. 4. ve 6. ayetler ise abiler kimden bahsediyor? Kendilerinden Allah'a sığındığımız kimselerden bahsediyor. Bunların kim olduğundan bahsediyor. Bunların özelliklerinden, niteliklerinden bahsederek Allah-u Teala kimlerden sığınılması gerektiğini bizlere ifade ediyor. Bunları bize tanıtıyor. Vasıflarını, özelliklerini, niteliklerini ortaya koymak suretiyle. Ama inşallah abiler biz bu 4. ayetten itibaren 6. ayete kadar bugün tefsirini yapamayacağız. Yani normalde öyle niyetlenmiştik. Yani öbür derste, ikinci derste artık Nas suresinin hepsini bitirmiş oluruz demiştik. Ama abiler inşallah bugün 4. ayetin yarısını inşallah tefsir edeceğiz. Yani Nas suresinin 4. ayetinin yarısını tefsir edeceğiz. Çünkü söylenmesi gereken birçok şey olduğu için bugünkü dersimizde ve geri kalanı da eğer devam ettirmeyi istesek bayağı bir uzayacağı için inşallah biz bugün Nas suresinin 4. ayetinin bir kısmını, yarısını inşallah işleyeceğiz ve 3. dersimizde de Rabbim nasıl kısmet ederse inşallah Nas suresini noktalandırmış olacağız. Ne buyuruyordu Rabbimiz Celle Celaluhu Nas suresinin 4. ayetinde? Estaizu billah min şerril vesvasil hannas. Ben insanların Rabbine, insanların melekine, insanların ilahına sığınırım. Kimden sığınırım? İşte Allah-u Teala kimden sığınılması gerektiğinden bahsediyor. Vesvese veren ve Allah anıldığında, Allah'ın adı zikredildiğinde sinen, gizlenen, kaybolan, geri çekilenin şerrinden, kötülüğünden işte insanların Rabbine, ilahına, melikine sığınırım. Bu da kimdir abiler? Yani vesvese veren ve Allah-u Teala'nın adı anıldığında sinen, kaçan, geri çekilen, bu sığınılma, kendisinden sığınılan kimdir? Şeytandır abiler. Ki ama şunu da söyleyelim, 6. ayette zaten Allah-u Teala bunun burada kastedilenin ne olduğunu beyan ediyor. Ne diyor? Minel cinneti ven nas. Bu vesvese veren ve Allah'ın adı zikredildiğinde kaçan kimlerdir? Cinlerden ve insanlardan diyordu. O zaman demek ki burada kastedilen, bu okumuş olduğumuz ayette kastedilen, sığınılan kimseler kimmiş? Cinni şeytanlar ve insi şeytanlar. Çünkü sonuncu 6. ayette ne buyuruyor Allah? İnsanlardan ve cinlerden diyor. Minel cinneti cinlerden ve nas insanlardan diyor. O zaman burada kastedilen kimmiş abiler? Cinler ve insanlar. Ama nasıl cinler ve insanlar? Şeytan olan. Yani insi şeytanlar ve cinni şeytanlardır. Ama ondan da evvel abiler kimdir? Bu cinni şeytanların ve insi şeytanların başı olan, emiri olan iblistir. Asıl budur yani. Asıl iblistir. Hazreti Adem'e secde et denildiğinde secde etmeyen o mel'un olan, hepsinin başı olan iblistir. Dolayısıyla o zaman ayette kastedilen abiler dolayısıyla iblistir en başta ve onun askerleri olan, onun ordusu olan, onun yardımcıları, avaneleri olan, onun tabileri olan cinni ve insi şeytanlardır abiler. Şimdi bu ayette abiler Rabbimiz Celle Celaluhu düşmanımız olan, kötülüğümüzü isteyen, başta iblis olmak üzere şeytanların kaç özelliğinden burada bahsediyor? İki özelliğinden bahsediyor bakın abiler. Neymiş o? Vesvas, yani bu sığınılması gereken şey nedir? Vesvas, vesvese veren. İkincisi de hannes. Yani Allah'ın adı zikredildiği zaman sinen, hemen kaçan, geri çekilen anlamına geliyor. Rabbimiz burada bize iki özelliğiyle tanıtıyor. Niye Rabbimiz burada bize kendisinden sığınılması gereken bu kimseleri bize tanıtıyor? Ta ki ne yapalım? Ayağımızı denk alalım. Ona göre hazırlanalım. Ona göre hazırlığımızı, imanı hazırlığımızı yapalım ve bunun oyununa gelmeyelim diyor. Çünkü sen eğer birisinin, bir rakibinin, hasmının özelliklerini tanırsan ona göre sen ne yaparsın? Ayağını denk alırsın. Mesela düşünün ki bir güreşçi mesela işte ileride bir rakiple karşılaşacak. Ona mesela hasmından bahsediliyor. Diyelim ki bak senin işte karşına çıkacağın o hasmın işte güreşte hemen böyle enseden giren bir adam. Veyahut da mesela işte ayaktan hemen böyle giden bir adam. Yani direkt böyle maç başlar başlamaz, müsabaka başlar başlamaz direkt böyle ayaktan dalan bir adam. İşte mesela şu hareketi çokça yapıyor ve çok da iyi beceriyor diye mesela anlatırlar değil mi mesela güreşçiye? Niye? Ona göre güreşçi ne yapsın? Onunla müsabaka ettiği zaman, onunla mücadele ettiği zaman ayağını denk alsın. Ona göre kendisine ayar versin ve onun o iyi yapacağı, o taktikleri iyi yapmasına fırsat vermesin. İşte Allah-u Teala da ne yapıyor bizlere? Bu kendisinden sığınmamız gereken bu insi ve cinli şeytanlara ki bunların başında iblis var dedik. Bunun özelliğinden bahsediyor. Kaç tane özelliğinden işte bize bahsediyor? İki tane özelliğinden bahsediyor. Vesvas, vesvese veren. Yani ne demek vesvese veren? Allah'ın adı anılmadığı zaman, Allah'ın ismi anılmadığı zaman gelip insanları rahatsız edip onlara vesvese veren, hannas da tam tersi. Allah'ın adı anıldığı zaman, zikredildiği zaman senden uzaklaşan, senden geri çekilen anlamına geliyor. Sinen, gizlenen, kaybolan anlamına geliyor. Bu şekilde iki vasfını bize tanıtarak da ne yapıyor? Ona göre ayağınızı delik alın. Sizin düşmanınız böyle bir düşman, böyle iki özelliği olan bir düşman. O yüzden ne yapacaksınız? Ahiretinizi sağlam almanız için ki bu düşman sizin ahiretinizin heba olmasını isteyen bir kimsedir ve onun avanesidir, onun yardımcısıdır. O yüzden buna göre ayağınızı denk alın diye Allah-u Teala burada iki vasfıyla bize tanıtıyor. İnşallah biz bugünkü dersimizde bu iki vasıftan hangisi üzerinde duracağız inşallah? Vesvas üzerinde duracağız. Vesvese veren ve hannes Allah'ın adı zikredildiği zaman kaçan sinen. Peki abiler şimdi vesvese kavramı üzerinde duralım. Vesvese ne demek abiler? Vesvese hem lügat anlamıyla hem de şeriattaki anlamıyla inşallah açıklamaya çalışalım. Lügatta abiler nedir vesvese biliyor musunuz? Vesvese gizli ses, fısıltı anlamına geliyor. Ne anlamına geliyormuş? Gizli ses, fısıltı anlamına geliyor. Bundan dolayı ki kadının kulağındaki küpenin hareketlenmesinin o sesi. Hani kadının kulağında mesela küpe vardır, böyle sallanan cinsten bir küpe vardır. Onun o hareketlendiği zamanki o sesine mesela vesvese derler Araplar. Niye? Niye vesvese derler abiler? Çünkü o kadının o kulağındaki o sallanan küpenin sesini ancak kim diyor? Sadece o kadın duyabilir değil mi? Kadının dışında bak başka kimse duyamaz yani. Yanındaki kimse bile duyamaz. Sadece o kadın duyabilir. Çünkü çok böyle gizliden bir ses veriyor değil mi? Fısıldan bir ses verdiği için işte Araplar ne demişler? O küpenin o hareketlendiği zamanki o sesine vesvese demişler abiler. Peki bu vesvesenin lügattaki anlamıydı. Islahtaki anlamı peki nedir abiler? Islahtaki anlamı şu şekilde. Şeytanın insanların kalbine şerli olan, kötülüğe ve hayrı yapmamaya sevk eden düşünceleri hissettirmeden kalbine ilka etmesi, kalbine atması, kalbine bırakması anlamına geliyor. Şeytanın insanların hayır yapmaması için, hayır yapmasına engel olması için, kötülüğe girmeleri için insanların kalplerini bıraktığı şerli olan, insanları kötülüğe sevk eden, insanları hayır yapmamaya sevk eden o düşünceleri, o fikirleri, o işte tereddütleri, o şüpheleri, o tahminleri, o hayalleri ne yapmasıdır? Kişinin kalbine, zihnine atmasına, ilka etmesine, bırakmasına ne ad veriliyor abiler? İşte vesvese adı veriliyor. Ama bakın tarif ederken hangi ifadeyi kullandık? Hissettirmeden yani şeytan bu düşünceleri, bu fikirleri insanın kalbine ilka ederken nasıl yapar abiler? Hissettirmeden yapar. Ne demek hissettirmeden yapar? Sen normal öyle duruyorsun, aklından hiçbir şey geçmiyor. Bir anda sana şeytan hemen ne yapıyor? O vesveseyi sana veriyor. O
seni kötülüğe götürecek, seni hayırdan engelleyecek o düşünceyi, o fikri sana bir anda hemen aklına getiriyor. Bir anda hemen senin kalbine getiriyor. Yani hiç önceden mesela şeytan demiyor, bak birazdan sana geleceğim, birazdan sana bir takım böyle düşünceler, kötülükler sana vereceğim, ilka edeceğim, kalbine bu tür şeyler getireceğim diye önceden şeytan bize bildiriyor mu? Yani bildirse o zaman zaten imtihanın ne manası kalacak ki? O zaman ona göre zaten biz ne yaparız? Hazırlığımızı alırız. Zikirlerimizi yaparız ki şeytana hemen ne yapalım? Yanımızdan kovabilelim. Ama öyle değil bakın. İşte dediğimiz bak vesvesenin tarifinde hangi kavram varmış abiler? Hissettirmeden şeytan ne yapıyor? İnsanın kalbine kötülüğe sevk eden ve onu hayır yapmaktan engelleyen, mesela müstahap amelleri, nafile amelleri yapmaktan engellemesine sebep olsun diye, buna sevk etsin diye onun kalbine ne yapıyor? Hissettirmeden bir takım düşünceler, fikirler ortaya atıyor. Abiler bakın vesvesenin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmek için şu iki şeyin farkını bilirsek o zaman inşallah daha iyi mevzuyu kavramış oluruz. O da nedir abiler? Şeytanla emmare-i bisu olan, yani kötülüğü emreden nefis arasındaki fark. Şimdi malum bunlar abiler nedir? İkisi farklı şeylerdir değil mi? Nefisle şeytan aynı şeyler mi? Aynı şeyler değil ama bakın dikkat edin. Neyle neyin farkından bahsediyoruz? Şeytanla nefsin değil. Şeytanla kötülüğü emreden nefsin arasındaki fark. Çünkü nefsin de nedir? Kendisine göre ne kısımları var değil mi? Nefsi levvame var, nefsi mutmaine var. Bir de nefsi emmare-i bisu var değil mi? Ha, biz kötülüğü emreden nefisten bahsediyoruz. Şimdi bu ikisi nedir? Farklı şeylerdir değil mi? Kötülüğü emreden nefis, bir de şeytan. İki tane farklı şey var. Malum ki abiler bakın dünyada ne kadar kötülük namına ne varsa bak. Dünyada kötülük namına, şer namına ne varsa hiç istisnasız hepsinin kaynağı nedir? Bu ikisidir. Şeytandır ve nefistir. Bak bütün hepsi istisnasız da. Tamam biz bunu biliyoruz. İkisi de farklı şey. Şeytanla bu kötülüğü emreden nefsin fonksiyonu, özelliği, işlevi, özellikleri arasında ne fark var? Nefis ne yapıyor biliyor musunuz? Nefis kötülüğü veyahut da hayır yapmamayı. Bakın ikisini ayırıyorum ben. Kötülük yani mesela farzı terk etmektir, haramı yapmaktır, bidat yapmaktır, şirk işlemektir. Bunlar yani hayır yapmamak nedir? Bir müstahabı terk etmek mesela. Veya bir mekruhu yapmak yani. Nefis abiler ne yapar? Kötülüğü veyahut da hayır yapmamayı direkt emreder sana bak. Direkt. Şeytan ise abiler, şeytan direkt emretmiyor. Kişinin kötülüğü yapması veya hayırı yapmaması için çeşitli yöntemler kullanıyor. Farklı taktikler uyguluyor. Mesela abiler bakın bir takım misaller vereceğim ben. Nefis diyor ki sana sabah namazına kalkacaksın Müslümanlığın gereği. Sana diyor ki sabah namazına kalkma diyor. O güzel, o tatlı olan uykunu bölüp de sabah namazına kalkma. Bak sana kötülüğü ne yapıyor? Direkten diyor değil mi? Ama mesela şeytan ne diyor? Diyor ki bak diyor sen çok geç uyudun. Bayağı bir geç uyudun. Saat böyle 1'de 2'de uyudun. Sabah namazından kalkmış bir 3-4 saat. Sabah kalkıp işe gideceksin. Eğer bak sen şimdi sabah namazına kalkarsan uykunu iyi alamamış olacaksın. Dolayısıyla işe gittiğin zaman işlerini doğru düzgün yapamayacaksın. Veya işte o günün böyle çok huzursuz geçecek, çok mutsuz geçecek. Çünkü uykusuz olduğu zaman insan değil mi böyle sinirli olur, stresli olur, işte mutsuz olur vesaire, huzursuz olur böyle. İçinde böyle bir sıkıntılar olur. O yüzden bak eğer sen böyle sabah namazına kalkarsan zaten sabah erkenden de işe gideceksin. Bir saat bir saattir. İki saat iki saattir. Değil mi? Uykunu bak alamazsın. O yüzden bak böyle şeyler olur. Sıkıntılı geçer. O yüzden sen ne yap? Yani sonra kalkarsın. Sonra ne yaparsın? Kaza namazını kılarsın. Diye mesela ne yapıyor? Bak kalbine böyle bir vesvese de bulunuyor. Direkt bak demiyor sabah namazına direkt kalk. Böyle bodozlama girmiyor yani tabiri caizse nefis gibi. Nefis bodozlama giriyor. Ama bak şeytan bir takım taktikler kullanıyor. İşte mesela bakın bu örnekte şeytanın bu yaptığı nedir abiler? Vesvese işte. Vesvese bak şeytan senin kalbine bak bunu ilka ediyor. Başka bir misal mesela abiler. Nefis mesela ne der? İkinci bakın misali söylüyorum. Ya bu misalleri böyle aklınızda hep bulundurmanız lazım. İnsanlara davette anlattığınız zaman abiler bu misaller çok dikkat çekici. Böyle tıkır tıkır bu misalleri tak tak tak kafadan saymanız lazım. Yani hazır böyle düşünülmüş, tefekkür edilerek size sunulan misaller. Mesela bakın nefis eder ki mesela sakal bırakma. Sakal bırakma kesinlikle farzdır değil mi? Malum. Sakal bırakma sana der direkt. Ama şeytan mesela ne der? Der ki bak eğer sen sakal bırakırsan seni bak işten atarlar. İşten atarlar bak seni. Veyahut da tamam sakal bırakırsan sen şu anda iş arıyorsun değil mi? Kolay kolay öyle iş bulamazsın. Çünkü alınacak olan eleman genelde nasıl olarak eleman isteniliyor? Sakalsız olarak eleman isteniliyor. Tamam bulsan da İş bulsana böyle çok kötü, Gerçekten böyle çok zor, seni böyle çok zorlayacak, çok böyle vaktini alacak, seni bitkin düşürecek ve maaşı da böyle az olan bir iş olacak yani. Eğer bak sakalını kesmezsen böylesi durumlar olacak. Zaten bak yani bir takım mollalar, seydalar mesela özellikle doğu bölgelerinde değil mi? Bazı mesela bak mollalar, seydalar okumuşlar medrese. Onlara bak sadece bak bıyık bırakıyorlar. Bak hiç sakalları var mı onların? Bak aa bak bunlar hoca. Bunlar yani gerçekten alim insanlar. Mesela bak cami hocalarına bak diyor. Geneli sakalsız. Bak onlar bırakmıyor. Yani. Demek ki o zaman çok da böyle önemli bir şey değil yani. Zaten bak Şafilerin zaten müteahhirleri, Şafilerin yani son dönem gelen alimler de zaten sakal kesmenin tenzihen mekruh olduğunu söylemiş. Hakikaten bu var. Şafilerin müteahhirleri yani Şafilerin ilk dönem alimleri değil de İmam Şafi ve onun zamanında ve onun zamanına yakın yaşamış olan alimler değil de onlardan sonra gelen müteahhir dönemde olan Şafilerin alimleri hakikaten diyorlar ki sakal kesmek nedir abiler? Mekruhtur. Nasıl mekruh? Tenzihen yani mübaha yakın olan mekruhtur. Mesela bugün yani dindar kesin ve sakal kesen insanlar mesela bu tür fetvalara yapışıyorlar. Şeytan bak buradan sana giriyor hemen ne diyor? Diyor sakal bırakma diyor bak. Ama bak nefis ne yapıyor? Direkt diyor sakal bırakma diyor. Ama bak bu taktik kullanıyor. İşte şeytanın mesela yapmış olduğu bu şey nedir abiler? Bir vesvesedir. Kaçıncı misal bu? İkinci misal. Şimdi üçüncü misale geçiyoruz abiler. Mesela nefis diyor ki başörtü takma diyor. Direkt bodozlama bunu söylüyor. Şeytan da diyor ki tamam diyor başörtü tak diyor. Ama bak başörtün diyor şöyle yeşilli olsun, pembeli olsun, mavili olsun, kırmızılı olsun mesela diyor bak. Sonuçta sen yeşilli, mavili böyle çok dikkat çeken başörtüyle başını kapattığın zaman da sonuçta sen ne oluyorsun? Yine başörtülü bir kadın oluyorsun. Bak sonuçta sen yine başörtü emrine uyuyor musun? Evet başörtüne uyuyorsun değil mi? O zaman yani öyle takacağına ne yap? Bu şekilde bir başörtüyü tak sonuçta sen yine başörtülü bir bayan olursun diyor. Veya da mesela nasıl yaklaşıyor diyor ki sen zaten diyor iyi bir kadınsın diyor. Sen böyle çok yardım seversin, fakirleri doyurursun. Zaten senin böyle başka daha böyle güzel övülecek amellerin de var diyor. Sen en iyisi diyor yani başörtü takmana gerek yok diyor. Başörtü takmayabilirsin zaten iyi amellerin var. Güzel insansın, yardım seversin. Allah da zaten çok merhametli. Hem Allah'ın merhameti hem de senin böyle güzel amellerde bulunman, çok böyle hayırsever olman, hep böyle gülecen olman, fakirleri, çocukları böyle sevmen. Allah seni Allah affeder. Sen boş ver. Sen başörtü takmayabilirsin diye de mesela ne yapabiliyor? Yaklaşabiliyor abiler. Veyahut da mesela diyor ki bak şöyle de mesela yaklaşabiliyor kadına. Bak sen başörtü takma diyor. Takınca daha güzel oluyorsun diyor. Bak. Sen takmasan diyor senin çirkinliğin ortaya çıkacak. Değil mi? Gerçekten mesela bazı kadınlar vardır. Başörtü taktığı zaman daha da güzel olurlar. Başörtülerini çıkarttıkları zaman kötü olurlar. Sen bak başörtü takarak diyor daha güzelleşiyorsun diyor. Bak görüyor musun nasıl yaklaşıyor şeytan. O yüzden diyor sen diyor çirkinliğin ortaya çıksın. Erkekler sana fazla bakmasın diye ne yap? Yani başını açabilirsin. Bak şeytan ama bak direkt başörtünü aç. Rahatla işte ferahla. Ne öyle başörtünü takıyorsun diye sıcaklarda Ağustos ayında falan demiyor bak nefis gibi. Şeytan böyle taktikler, yöntemler, metotlar uygulayarak böyle bak vesvese veriyor insanın kalbine bak. Çok tehlikeli. Yani şeytan nefisten çok çok daha böyle tehlikeli ve sinsi işte bak sinsi yaklaşıyor. Direkt hissettirmeden böyle aklına acayip şeyler getiriyor. Bu da kaçıncı misaldi abiler? Üçüncü misaldi. Dördüncü bir misal daha vereyim inşallah. Mesela nefis abiler der ki namazdan sonra mesela tesbihat çekme der. Sabah akşam zikirleri yapma der. Kur'an okuma der mesela değil mi? Şeytan ne der peki sana? Mesela sen Müslümanların olduğu bir mekanda tesbihat yapacaksındır. Cemaatle namaz kıldın. Müslümanların olduğu bir yerde tesbihat yapacaksın. Ve de Müslümanların olduğu bir yerde sabah akşam zikirleri yapacaksın. Ve de Müslümanlar bakıyorsun Kur'an okuyorlar. Onların okuduğu bir anda Kur'an okuyacaksın. Ne diyor şeytan? Sabah akşam zikirleri normalde sen yapmıyorsun diyor. Normalde yapan birisi değilsin. Sen normalde farz namazları kıldıktan sonra tesbihat çeken birisi de değilsin. Sen normalde yani Kur'an okuyan da birisi değilsin. Niye bak insanların olduğu böyle zaman Kur'an okuyasın geliyor? Ha demek ki sen niye Kur'an okuyorsun? Niye sabah akşam zikir yapıyorsun? Niye tesbihat çekiyorsun? İnsanlar desin diye. Bak riyakarlık yapıyorsun bak. Riyakarlar için o zaman yapma böyle bir şey diyor. Veyahut da mesela işte insanlar senin hakkında diyor. Ha bak işte riyakarca yapıyor işte bak. Yani desinler diye işte övüleyim beni ansınlar diye yapıyor. Diye bak insanların zihinlerinden bak böyle geçiyor. Diye bak sana ne yapıyor? Kalbine böyle vesvese atıyor ve seni hayırlı bir amel yapmaktan alıkoyuyor. Sen bu vesveseye itibar edecek misin? O anda Müslümanları görüyorsun. Gerçekten Müslümanları görünce sabah akşam zikri yapma isteğin geliyor. Yani tesbihat çekme isteğin geliyor. Namazı daha huşulu kılma isteğin geliyor. Kur'an okuma isteğin geliyor. Ve o anda isteğin gelmiş de değerlendir. Sen kendine diyebiliyor musun? Ben bu amelleri ihlaslı yapıyorum kardeşim. Sen bunu diyebiliyorsan eğer ve bu şekilde amele başlıyorsan tamam şeytanın sen niye bu yani ilkalarına bu atmalarına şey yapıyorsun, iltifat ediyorsun. Hiçbir tanesine iltifat etmeyeceksin ve yapacaksın. Tesbihatında, Kur'an'ında okuyacaksın. Sabah akşam zikirlerinde yapacaksın. İşte abiler şeytanın vesvesesi bu. İnşallah vesvesenin ne anlama geldiğini bir izinle anlamış olduk. Yani daha buna benzer daha birçok örnek çoğaltabiliriz abiler. Yani örnekler o kadar çok yine la tu'addu ve la tuhsa. Yani sayılamayacak kadar fazla örnekler vardır abiler. Yani o zaman dolayısıyla şeytanın vesvesesi ne anlama geliyor? Şeytan ne yapıyor? Bir takım şeyler planlıyor. Bir takım şeyler tasarlıyor. Projesini çiziyor. Ondan sonra o tasarladığı, o çizmiş olduğu projeyi ne yapıyor? Çok sinsi bir şekilde hissettirmeden insanın kalbine, zihnine ilka ediyor. İşte buna ne deniyormuş? Vesvese deniliyor abiler. Bakın şeytanın tek işi bu abiler. Şeytanın tek işi, tek görevi bunu yapmak. Başka hiçbir görevi yok bunun. Bunun görevi nedir? İnsanları saptırmak. İnsanları Allah-u Teala'nın hidayetinden alıkoymak. Ve bunu yapmak için abiler elinden gelen her şeyi yapar. Her şeyini kullanır. Bakın bu konuda İki tane ayet okuyacağım inşallah size. Bir tanesi Araf suresinin 14. ve 16. ayetleri. İkincisi de abiler İsra suresinin 64. ayeti. Bu ayetlerde Allah-u Teala bakın şeytanın elinden gelen her şeyi yapan bir zat olduğunu, bir mahluk olduğunu anlatıyor. Bakın Allah-u Teala şeytanın şöyle dediğini söylüyor. İlk olarak işte Adem'e secde et diyor, secde etmiyor. Daha sonra niye secde etmedin diyor Allah-u Teala. Çünkü sen onu işte çamurdan yarattın, beni ise ateşten yarattın, ateş daha üstündür diyor. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki o cennetten çık diyor. Sen böyle cennette bu şekilde kibirlenemezsin diyor. Ve Allah-u Teala onu cennetten ne yapıyor? Çıkartıyor ve daha sonra şeytan artık bakıyor ki Allah-u Teala rahmetinden ümit kesiyor. Yani artık Allah beni affetmeyecek, beni resmen yani şeyden kovdu, cennetten kovdu. Bakıyor ki Allah'ın rahmetinden ümit kesiyor. Sonra bakın Allah-u Teala şöyle bir tabiri caizse pazarlamaya oturuyor yani. Diyor ki, قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ Beni insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver diyor. Yani kıyamet gününe kadar bana mühlet ver diyor. Allah da diyor ki قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْدَرِينَ Evet sen mühlet verilenlerdensin diyor. Ve sonra diyor ki şeytan قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ Sen diyor beni saptırman sebebiyle sen beni saptırman sebebiyle ben diyor onlar için senin dost yolun üzerine oturacağım diyor. Doğru yolun önünü kapatacağım. İnsanlar o doğru yoluna girmek isterlerse hemen onları savacağım o doğru yolundan. O doğru yolun tam önüne oturacağım diyor. Asla kalkmayacağım diyor. Sümme sonra le'atiyennehum min beyde eydihim. Sonra ben onlara nasıl geleceğim? Önlerinden ve min halfihim arkalarından ve an eymanihim ve an şemailihim. Sağlarından ve sollarından geleceğim. Ve la tecidu ekferahum şakirin. Ve onların çoğunu sen şükredenler olarak bulamayacaksın. Ne demek istiyor? Ben onlara her taraftan yaklaşacağım. Önden, arkadan, sağdan, soldan yaklaşmak ne demek abi? Yani ben ona var ya her türlü taktiği uygulayacağım. Her türlü onu saptırmak için, onu kötülüğe iletmek için veya onu hayır yapmasından engellemek için onun elinden gelen her şeyi yapacağım diyor. Ahiretini heba etmesi için. Çünkü bak şeytan benim ahiretimi heba eden kimdir diyor. Bak nasıl düşünüyor? Ben kimseye bile benim ahiretim heba oldu diyor. Adem, insan. İnsan sebebiyle ahiretim heba olduğu için aynen diyor bu hem Adem'i hem de Adem'in soyundan gelecek olan o insan var ya kendisi sebebiyle o cennetten çıkarıldığım o insan var ya nasıl ki ben ahiretim heba olduysa ben de o insanların ahiretini heba etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım, intikam alacağım diyor. Ve Allah da işte sünnetullah Allah'ın kanunu gereği Allah da şeytana böyle bir mühlet tanıyor abiler. Bakın bu yani şeytanın her türlü vesileyi kullanacağını, her türlü şekilde yaklaşacağını ifade eden bir ayet. Başka bir ayette bakın abiler. İsra suresinin 64. ayet. Bu ayet gerçekten böyle şeytanın her koldan saldıracağını ifade eden daha böyle açık bir ayet. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu billah ve stefziz men istata'te minhum bis savutike. Allah-u Teala şeytana diyor ki onlardan diyor o insanlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle şaşırt diyor. Sesinle bis savutike. Sesin neden kasıtla davetinle yani senin Allah-u Teala isyana yani yapmış olduğun bu davetinle o insanları o gücünün yettiği kimseleri şaşırt. Onları rahatsız et. Yerinden oynat. Onların ayaklarını kaydırt. Onları aldat diyor bakın Allah. Sana böyle bir mühlet, sana böyle bir yani fırsat veriyorum diyor. وَاَجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ Süvarilerinle, bakın ifadelere bakın, yani ne acayip ifadeler. Süvarilerinle ve yayalarınla, yani atlılarınla ve piyadelerinle onlara karşı haykırarak yürü diyor bakın. Bağırarak yürü diyor, bağırarak, yaygarayı kopararak o insanların üzerine yürü bak. Bu çok acayip ifadeler değil mi? Ne demek yani üzerine, onların üzerlerine bas gürültüyü, bas yaygarayı, atlılarını, piyadelerini nara attırarak, bağırtarak üzerlerine çullandır. Ya ne demek istiyor yani? Bütün kuvvetlerini toplayarak, bütün ordularını toplayarak ne yaparsın? Ne yapabilirsin? Hem süvarlarını, hem atlılarını, piyadelerini, bütün yayalarını hepsini toplayarak ne yap? Onlara karşı saldır. Sonra ne diyor Rabbimiz? وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ Ve mallarına ve evlatlarına ortak ol diyor. Bak şeytana diyor, mallarına ve evlatlarına ortak olur. Mallarına nasıl ortak olur şeytan? Mesela yani kazanmış olduğu parayı böyle haram olan yollarda kullanmaya iletmesi mesela gibi. İşte ribadır, rüşvettir ve buna benzer mesela. Haram yollarda kullanmaya sevk etmesi gibi. Veyahut da mesela o kazanmış olduğu parayı haram yollardan kazanmasını sağlaması gibi değil mi? Mesela bak bu nedir? Mallarda mallarına ortak oluyor. Bir de ne diyor? Evlatlarına ortak ol. Ne demek evlatlarına ortak ol? Yani hayırsız bir neslin yetişmesi için asi, Allah asi gelen, böyle çocuk neslinin yetişmesinin elinden gelen her şeyi yap yani. Nasıl bu da mesela? Bunun bir örneği mesela nedir? Onun babasını, annesini saptır, o çocuğun hep kötü şeyler öğretsinler, kötü şekilde terbiyesinler, onu farklı böyle bir dine mensup kılsınlar. Dini şekilde yetiştirmesinler, zaten kendileri zaten dinden uzak. Dolayısıyla çocuk da dinden uzaklaşacak. Bak bu şekilde ne yapıyor? Çocuklara da bu şekilde yani ortak olmuş oluyor. Veya da aynı şekilde mesela şöyle de tefsir edilmiş. Zinayı insanlar arasında yayarak. Çünkü zina ederek ne oluyor işte? O çocuklar yani beledi zina oluyor yani. Bu şekilde bak şeytanın da yine çocuklara karışması var. Ve sonra Allah-u Teala son olarak da diyor ki وَعِدْهُمْ ve onlara da onlara diyor böyle yalan vaatlerde bulun diyor. İşte bak şöyle yaparsan işte mesela az evvel bir takım örneklerini verdik ya. Bak işte eğer böyle yapmazsan şöyle güzel şeyler elde edebilirsin gibi. Onlara böyle türlü türlü vaatlerde bulun. Böyle sanki dünyanın sürekli böyle ebedi kalacakmış, kalan bir yermiş, bir yurtmuş, bir mekanmış gibi onlara görsek. Böyle yalan, böyle hiç böyle gerçeği, hakikati olmayan vaatlerle onları kandırılıyor. Hani burada Allah-u Teala bakın bize böyle acayip bir tasvir çiziyor değil mi? Hani onlara böyle haykır diyor, bütün piyadelerini al, süvarilerini al, onlara karşı böyle bütün basın gürültüyü, işte onlara böyle işte korkut diyor, sesinle bak diyor, bir savut ediyor, sesinle diyor. Onlara karşı saldır, onları kışkırt. Hani bu tür ifadeleri Allah kullanarak böyle ses ifadelerini, işte piyade ifadelerini, süvari ifadelerini Allah kullanarak ne diyor? Yani ne yaparsan yap diyor. Sana bütün böyle fırsatları tanıyorum diyor. Her türlü böyle saptırma yöntemini, taktiğini kullanabilirsin diyerek Allah-u Teala burada şeytana bütün kapılarını açmış oluyor. Dolayısıyla abiler düşmanımız gerçekten çok tehlikeli ve Adem Aleyhisselam'dan beri insanları saptırmakla görevli olan bir mahluktur aleyhillâne ve onun zürriyeti de böyle de o yüzden çok tecrübelidir. Çünkü nice insan elinden geçti değil mi? Nice insan elinden geçti. Hep böyle nasıl insanın neresine yaklaşacağını çok iyi biliyor. Mesela İbnül Kayyim'in Cevziye abiler şeytanın vesveselerinin 6 şeyde olduğunu söylüyor. Şeytanın vesveselerini kaç şeyde sınırlandırmış İbnül Kayyim? 6 şeyde sınırlandırmış. Nedir abiler onlar? Birincisindedir ilk başta insanları hangi hususta vesveseye sevk eder şeytan? Şirk. İlk başta o şeytan ne yapar? İlk başta insanı, bütün insanları şirke, küfre, dinden çıkmaya sevk etmek için vesveselerini getirir. Niye? Çünkü şirk biliyorsunuz abiler Allah-u Teala'nın affetmemiş olduğu. Bir günah olduğu için zaten şirk adam koştuğu zaman istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, hiç problem yok. Onun yatan yapmış olduğu bütün ameller boşa gideceği için ilk başta şirke düşmesi için bir takım vesveseler ilk kaldırır. Mesela bakın bunun bir örneğini verelim. İnsanlara anlatıyoruz diyoruz ki bak oy verme. Oy vermek bak şirktir. Allah'ın kayıtsız şahs egemenlik ilkesini Allah'tan başkasına vermektir diye açıklıyorsun. Bak bu şirk diyorsun ya. Şirk. Şirkin her türlüsünü Allah kaçıyor. Doğru mu? Bunu herkes biliyor. Şirk yani hemen kaçacaksın. Zinadan kaçmandan daha da beter kaçacaksın. Anlamına geliyor. Tamam adam bunu anlıyor. Bak sen adama davet ediyorsun. Adam bunu anlıyor. Ve sana hiçbir itirazda bakın bulunmuyor. Genel insanlar. Yok kardeşim bu şirk değil demiyor. Direkt sana ne diyor? Ben şimdi seçmezsem sen seçmezsen işte bizim gibi düşünenler mütedeyyin insanlar seçmezse başımıza bak işte kötü yöneticiler gelecek diyor bak. Yani sen şirk olduğunu anlatıyorsun ya bu amelin şirk olduğuna itiraz edemiyor bak adam. Dikkat edin. İtiraz hiç ediyor mu? Edemiyor. Sadece direkt hep söylediği laflar aynı. Eğer bak biz geçmezsek başkaları geçecek. O zaman işte ben önceden 1950 yılından önce olan şeyler söz konusu olacak. Şeytan bakın adamların bu zihinlerine, kalplerine bunu atıyor ve şirke girmelerine sebep oluyor. Bak burada şeytan birinci adımda zaten ne yapıyor abiler? Başarılı zaten oluyor. Halbuki insan şöyle düşünemiyor. Allah-u Teala şirkten tamamen nehyetmiş mi? Nehyetmiş. Şirkten her türlüsüne kaçın demiş. Ve şirki işlemenin tek bir istisnası var. Bak başka bir istisnası yok. Kur'an'da çok açık. Ne diyor Allah-u Teala? مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُقْرِيهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْا۪يمَانِ Her kim Allah'a küfrederse ancak kalbiyle inanması, inanmakla birlikte ikrah edilmesi, ikraha tabi tutulduğu için şirk işlemesi, küfür işlemesi hariç bir ayet devam ediyor. Bakın Allah-u Teala burada yani küfür işlemesi ve şirk amelini işlemenin sadece tek bir istisnasını yapıyor. İlla diyor ancak diyor ne zaman işleyebilir, kim işleyebilir? مَنْ اُقْرِيهَ İkrağa tabi tutulan kimse. E o iki sene kimse oy vermeye zorluyor mu peki? Seni kimse oy vermeye zorluyor mu? Hayır zor işte oy vermezsen sana işte böyle kolunu keseceğiz, işte senin kafanı gezeceğiz, seni öldüreceğiz, seni uzun bir hapis cezasına çarptıracağız gibi mesela. İkra çeşitlerinden birisini ona söylüyor mu? Böyle bir şey de söylemiyor. Sana demiyor ki gir parlamentoya, parlamentoya girmezsen şöyle sıkıntılar gelecek. Bunu da mesela söylemiyor. Ama bakın derseniz ki mesela konu açılmışken söylüyorum. Hayır kardeşim ikrah var. Niye ikrah var diyorsun? E çünkü eğer ben seçmezsem başa kesin işte CHP gelecek ve işçi partisi gibi pislikler gelecek. E bizi uzun böyle seneler hapse atmayacaklar mı? Ve de bizi gerekirse öldürmeyecekler mi? Bize işte böyle işkenceye tabi tutmayacaklar mı? Diyorlar. Aha bak işte ikrar yani sen oy vermediğin zaman bunlar oluşacak. Nasıl cevap vereceksiniz? Ne diyoruz biz? Peki yani bunların olacağı büyük ihtimal mi? Bunların olacağına büyük ihtimal verebilir mi insanlar? Tamam büyük ihtimal diyelim. Yani o da yine tartışılır da. Hadi büyük ihtimal diyelim. Büyük ihtimal. Ama bakın bir kere bütün alemler şunda ittifak etmişler ki ikra fertle alakalı bir şeydir. Toplumla alakalı bir şey değildir. Bak bir ferde yönelik bir ikrah vardır. Bir de topluma yönelik ikrah vardır. Bizim meselemiz neyle alakalı? Topluma yönelik olan ikrahla alakalı değil mi? Hani muayyen olarak seni öldüreceğim demiyor ki. Toplum üzerinde bir ikrah söz konusu. Topluma yönelik böyle ya seni de alabilirler, beni de götürebilirler, bana da işkence edebilirler, sana da olabilir. Bak toplumla alakalı bir ikrah değil mi? Alimler diyor ki toplumla alakalı bir ikrah diye bir şey yok. İkrah neyle alakalı? Fertle. Sana diyecek bak sana şöyle yaparım. Ve de senin işte annene şöyle yaparım. Gibi. Böyle tehditler savunacak. Anlatabiliyor muyum? O zaman bakın yine davaları düştü. Tek bir istisna var. Küfür ve şirk işlemenin tek bir istisnası o da ikrah. Ama buna rağmen işte şeytan ne yapıyor? Akıllarına böyle bir şey ilka ediyor. İşte yok şöyle yok böyle diyerek ne yapıyorlar? Şirke düşürüyor. Peki şeytan bundan diyelim ne oldu? Yani başaramadı bunu. Peki şimdi hangi mertebeye geçer peki bundan sonra? Bidatlara geçer. Niye peki büyük günahlara geçmez? Büyük günah işleyen bir kimse zaten işlediği şeyin zaten günah olduğunu biliyor değil mi? Ama bidat işleyen bir kimse yaptığının İslam'a ters olan bir şey olduğunu bilmiyor ki yani. Hatta ondan sevap elde etme amacı da zaten o işi yapıyor yani. O yüzden ne yapar abiler? Bunu da eğer başaramazsa bize de düşürmeye çalışır. Buna da gücü yetmezse üçüncü bakın şey o zaman büyük günahlar. Namak işte nedir? Müslüman öldürmek gibi, zina etmek gibi vesaire oruç tutmamak gibi. Sonra abiler ne yapar? Sonra dört küçük günahlar. Sonra küçük günahlardır abiler. Beşincisi abiler nedir? Beşincisi de böyle mübah olan. Yani İslam'ın yapabilirsin de yapmayabilirsin de demiş olduğu mübah olan işlerle sürekli onu böyle meşgul ederek onu ne yapar? Ya farz olan bir ameli yerine getirmekten meşgul eder ya da müstahap olan bir ameli yerine getirmekten meşgul eder. Mesela senin işte eşinle oyalanman veyahut da senin çocuklarınla oyalanman bir mübah olan bir şey değil mi? Senin mesela sürekli onunla meşgul olmanı sağlayarak ve de mesela bilgisayar başında veya herhangi bir işle meşgul olmanı sağlayarak ne yapıyor mesela? Senin namaz kılmanı engelliyor mesela. Bir de bakıyorsun mesela o kılacağın namazın vakti mesela geçmiş. Bu kılacağın namazın yani vakti ister böyle müstahap olan isterse farz olan bir namaz olsun. Fark etmez. Yani mübah olan işleri sana yaptırarak onunla ne yapıyor? Seni işte farz olan veyahut da müstahap olan bir ameli terk ettiriyor. Bu da kaçıncı basamaktır abiler? Beşinci basamak. Altıncı ve son basamakta nedir? Az olan faziletli amellerle fazileti daha büyük olan, fazileti daha büyük olan amellerden kişiyi ne yapıyor? Yapmaktan uzak tutuyor. Mesela işte örnek olarak veriyorum. Kişiyi mesela gece namazına kaldırıyor mesela. Tam gece namazına kalkma noktasında hiç böyle sıkıntı vermiyor. Ama büyük ihtimal o adam öyle birisi ki mesela yani gece namazına o gün kalktığı zaman gerçekten sabah namazına, çünkü bir daha uyuyacak ya, gece namazını kılacak, uyuyacak. Sabah namazından kalkamayacak. Yani çok büyük ihtimal yani. Çok büyük ihtimal kişi mesela bunu biliyor. Ama bu noktada işte o adamın bu zaafını bilince şeytan hemen ne yapıyor işte? Gece namazına kalkması noktasında hiç böyle sıkıntı çıkartmıyor. Gece namazını kılıyor. Sonra yatıyor. Farz olan bir amel olan sabah namazına kalkamıyor adam mesela. Yani farz nafilelerden daha üstün olduğu gayet malum olan bir husustur abiler. İnşallah bunu anladık. Yani şeytanın böyle tedricen ne yapar abiler? Şeytan kendini bu şekilde gösterir. İşte abiler hem okumuş olduğumuz ayetlerden de anlaşılıyor ki şeytan abiler kişinin ta doğumundan ölümüne kadar hiç yanından ayrılmayan bir böyle rezalet bir mahluktur yani. Ölümünden hani doğumundan ölümüne kadar. Hatta bakın inşallah öbür derste size söyleyeceğim. Hani mesela bebek doğar ya, sonra çıkarılır çıkarılmaz hemen bebek ne yapar? Ağlamaya başlar değil mi? Onu ağlatan kim biliyor musunuz? Şeytandır abi. Onu ağlatan şeytan. Şeytan onun bir tarafını dürtüyor. Bu hatta Buhari'de ve başka kaynaklarda geçenleri inşallah ben bunu Hannas'ı anlatırken inşallah açıklayacağım. Yani şeytan onun bir tarafını dürtüyor. Hemen ağlamaya başlar. İşte onu ağlatan şeytan. İşte alimler diyor ki bak diyor, şeytan da o andan itibaren insanoğluna uğraşmaya başlıyor. Subhanallah, ne acayip bir şey ya. Hani sen dünyaya gelmenden ta ölümüne kadar seni bırakmıyor. Yani sekaratul mevtte bile değil mi? Ölüm sekaratında bile senin dinden çıkmak için uğraşıyor yani. Şeytan böyle mel'un bir varlıktır. Mesela abiler Beyhaki'de geçen ve İbn-i Asakir'de geçen bir rivayet, sayı olup olmadığını bilmiyorum ama size söyleyeyim inşallah o rivayeti. Şeytan abiler bakın cennetten atıldığı zaman diyor ki ya Rabbi diyor sen diyor beni cennetten çıkardın niye? Adem sebebiyle ve Adem'in zürriyeti sebebiyle sen beni cennetten çıkardın değil mi diyor. Diyor ki ya Rabbi diyor bak sen beni böyle çıkarttın o zaman bana bir şeyler ver diyor. Yani benim işime yarayacak, benim onları saptırma noktasında işime yarayacak bana bir takım silahlar ver diyor. Allah-u Teala da diyor ki la yuledu li ademe veledun illa vulide leke aşara. Diyor ki Adem oğlu için diyor bir çocuk doğmaz ki muhakkak onunla beraber senin de diyor 10 tane diyor çocuğun olacak diyor. Yani Adem oğlunun bir tane çocuğu oluyorsa senin de 10 tane çocuğun olacak diyor. Bak sana böyle bir şey verdim. Yani şeytan sonuçta tek değil değil mi? Cinli şeytanlar diyoruz ya. Şeytan tek değil. Şeytan baba konumunda yani. Asıl konumunda bir de onun yardımcıları var işte. Cinli şeytanlar. 10 tane çocuk olacak diyor. Sonra diyor ki ya Rabbi diyor biraz daha arttır diyor. Allah da diyor ki o insanların diyor sadırlarını, göğüslerini diyor senin için diyor senin ve zürriyetlerin için senin ve zürriyetlerin olan cinli şeytanlar için meskenler kıldım. Oturma yerleri, evler kıldım diyor. Onun işine girebilirsin diyor. Sonra diyor ki ya Rabbi biraz daha arttır diyor. Ve sonra Allah-u Teala da işte az evvel okumuş olduğum İsra suresinin 64. ayetini süvarilerinle, piyadelerinle onlara böyle haykır, bütün sesinle onlara doğru yönel, onları saptır diye okuduk ya az evvel ayeti. Sonra Allah-u Teala bu ayeti ona söylüyor. Bakın abiler yine bunu ifade eden hani şeytanın sürekli böyle insanoğluyla böyle beraber olduğunu ifade eden bir hadis okuyorum. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki inne şeytane yecri min ibni ademe mecratten. Muhakkak diyor şeytan Adem oğlunun kanının dolaştırmış olduğu yerlerde dolaşır diyor. Ne demek abiler bunun manası? Zahir anlamını mı alacağız? Yani gerçekten şeytan yani bizi kanımız nerelerde dolaşıyorsa şeytan da bizim oralarda dolaşıyor. Aynen böyle yani zahiri üzerine mi alacağız yani? Evet kim alimler gerçekten kim alimler bu hadisi zahir üzerine alarak şuna da delil getirmişler. İnsanın içine cin girebilir mi? Değil mi? Biz şuna kesinlikle itikad ediyoruz ki insanın içine cin girebilir mi? Hatta arası onun mesela diliyle konuşabilir mi? Zaten bu vaka çok malum olan bir şey. Kur'an ve sünnet nasları da var ve bunun yani gerçekten hakikat olduğunu ifade eden delillerden bir tanesi. Bir tanesi. Mesela kim alimler bunu delil olarak alarak diyorlar ki mesela şeytan ne yapar? Hakikaten insanın içine girebilir. Orada tahribat da yapabilir. Yani gerçekten bir takım hastalıklar da zuhur ettirebilir. Mesela göğüs kanseri mesela hastalığı var ya. Bir tane olarak örnek olarak veriyorum mesela. O hastalığın mesela bazen sebebi o cinler olabiliyor. Yani insanın içine giren cinler olabiliyor mesela. Vesaire. Yani bu hadisi mesela bu şekilde yorumlara buna delil olarak alimler var. Ama kimler de diyorlar ki hani burada kastedilen mecazdır yani. Hani mesela nasıl ki mesela kan insanın bedeninden bir parçaysa, kan hiç insandan ayrılmıyorsa, İnsanın hayatı ancak kan ile ise aynen şeytan da böyle. Aynı kan gibi hiç ayrılmıyor yani insandan. Hiç ayrılmıyor dedik ya. Doğumundan ölümüne kadar hiç seni bırakmıyor yani. Az evvel saydığımız 6 yoldan sürekli o hususlar üzerinde sana vesveseler veriyor yani. Kimileri de mesela bu şekilde yorumlamıştır abiler. Yine mesela bakın şeytanın yani insanla uğraşmasının böyle bir tezahürünü bir şeklinde mesela söyleyeyim ki o da nedir abiler? İnsan uyurken sabah namazına kalkacak ya. Ne yapar abiler şeytan biliyor musunuz? İnsanın kulağına işer. İnsanın kulağına işler. Ta ki sabah namazına kalkmasın diye. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adamdan bahsediliyor. Bu adam işte gece uyuyor ama gözünü bir açıyor ki sabah namazı vakti bitmiş. Aleyhisselatü Vesselam o adam hakkında ne diyor biliyor musunuz? Bakın nerede geçiyor bu hadis? Müslim'de geçen bir hadis. Müslim'de geçen bir hadis. Zâke racûlun. Bu öyle bir adamdır ki diyor. Yani gece uyuyup sabah namazına kalkamamış olan bir adam. Öyle bir adamdır ki diyor. Bâle şeytanu fî udunayhi. Başka bir rivayette de fî udunayhi. Şeytan diyor bunun iki kulağına da bir rivayette kulağına işemiştir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Görüyor musun bak yani şeytan seni sabah namazına kaldırmamak için yapmış olduğu iş yani. Yani örnek olarak diyorum ben şeytan insanla sürekli uğraşmasına verdiğim örnekler. Kim alimler hakikaten abiler bakın kim alimler gerçekten bu hadisi neye yormuşlar? Zahir üzerine yormuşlar. Mesela Kadiiyat da hakikaten diyor ki yani bu hadisin diyor zahir üzerine alınması uzak bir ihtimal değildir. Farklı böyle tevillerde yapılmış da. Ama mesela kim alimler nasıl almış bu hadisi nasıl anlamışlar? Zahir üzerine almışlar. Gerçekten şeytan gerçekten hakikaten artık kendi zatına yaraşır olan bir işemeyle işer gerçekten. Çünkü şeytan da sonuçta yiyor, şeytan da işiyor değil mi? Hakikaten şeytan işer yani kulağını onu. İşiyor ve dolayısıyla zaten niye özellikle benim kulağına işiyor? Niye burnuna işemiyor? Çünkü kulaktan işiterek insan gözünü açar kalkar ya. O yüzden kulağını işiyor yani. Başka yerine mesela işemiyor. Yine mesela son olarak yani şeytanın insan üzerindeki etkisini gösteren mesela şeylerden bir tanesi de nedir? İbadetlerini mesela insana ifsad ettirmesidir. Aleyhisselatü Vesselam mesela ne diyor? İşte ezan okunduğu zaman diyor mesela. Şeytan hemen ne yapar diyor? Böyle yellenerek kaçar diyor. Bunu inşallah öbür dersimizde de inşallah üzerinde duracağız. Sonra işte ezan biter sonra işte gelir namaz kılanların yanına onlarla uğraşmak için. Sonra kamet getirilir diyor. Kamet getirilirken de yine çıkar. Sonra namaza başlanır diyor. Sonra yine şeytan gelir. Namazda böyle insana der ki işte şunu düşün, şunu hatırla. İşte bak sen işte şöyle bir iş yapıyordun, işte bak şuna şöyle diyecektin dedin mi? İşte bak şu ilacı kullanıyordun, bak hala kullanmadın. İdi bu ilacı kullanman lazım. İşte bak şöyle bir işim vardı bilgisayarda. O işi bak daha hala bitirmeden hemen çabuk namazı bitir. O işi hemen halletmen, hemen o işi bitirmen lazım diye. Ha böyle ne yapar? Kabile namazda böyle insanın kafasına böyle acayip fikirler getirir değil mi? Bir rabiler bakın bir hususa daha değineyim inşallah. Toplumumuzda mesela vesvese hastalığı diye bilinen mesela bir hastalık var. Mesela biz vesvese kavramını çok geniş bir şekilde aldık değil mi? Vesvese hastalığı deyince bizim aklımıza mesela ne geliyor? Temizlik meselelerinde değil mi? Namaz kılarken, düşünürken mesela acayip itikadi böyle bozukluklar geliyor. Gözünün önünde mesela bir anda böyle çok pis şeyler mesela gösteriyor. Affedersin bir şey kadının erkekle ilişkisini mesela gösterici böyle bir anda böyle gözünün önünden geçirtiyor mesela. Bu tür böyle zihne gelen şeyler tamamen şeytanın vesvesesidir. İşte bakın bu ayette vesvas denilirken şeytanın bu özelliğine de dikkat çekiliyor abiler. Mesela bunun örneklerini verin mesela. Kim insanlar o elini var ya 10 defa yıkıyor subhanallah. Hani eli pisleniyor işte artık bir yere değiyor. Böyle işte yemek yemiş 10 defa elini yıkıyor yani. Senin elini yıkamış olduğun o suyla var ya gusül abdesti alırdık yani. 10 defa el mi yıkanılır subhanallah yani artık elin derileri yani neredeyse bitecek yani. Elini yıkıyor sonra zaten şeytan hemen aklına getiriyor ama musluk kirliydi ya. Musluk kirli yani o musluğun hani o kaldırdığın yer var veya da işte o açtığın yer kirliydi. Kirli olduğu için sen tam kapatırken onunla kapattın. Dolayısıyla senin elin yine pislendi. O zaman hadi bir daha yıka. Yıkıyoruz. Bir de zaten o musluğu da tabii yıkıyor tabii. Musluğu yıkadın. Dolayısıyla yine elin pis oldu. Bir daha yıka. Tamam yıkadık kapattık. Elimizi havluya süreceğiz. Havlu da pisti. Niye? Çünkü az evvel misafirler gelmişti. O misafirler elini havluya sürttüler. Dolayısıyla o ellerinden o havluya necis geçti. Dolayısıyla sen de o elini havluya sürünce yine necis oldu. Yine adamın hayatı böyle lavabolarda geçiyor. Yani şeytan onu bir lavaboya götürüyor. Bir tuvalete götürüyor. Bir işte oturma odasına götürüyor. Bir başka yere. Yani hayatı böyle odalarda, lavabolarda, tuvaletlerde, gusül almalarda falan geçiyor. Allah muhafaza. Çok kötü bir hastalık gerçekten yani. Bir tuvalete gidiyorlar subhanallah yani. Bir saat tuvaletten çıkmıyor ya. Mesela yine bir abdest alması var yani. Subhanallah. yüzümü yıkadım da gözümün şuralarına su değmedi. O yüzden yani bir daha yıkamam lazım. Ondan sonra işte yok dudağıma değmedi. Mesela abdest alıyor. Abdest de tabii yani yarım saat de alıyor zaten. Namaza bir başlıyor şeytan getiriyor. Bak sen abdest alırken hatırla. İşte kaşının yok şu teline değmemişti su. Of onu zaten bir şeyden bir oradan bir damarını yakalıyor. Namazını tekrar bozuyor bir daha abdest alıyor. Yok işte şuram yıkanmamıştı. İşte yok gözümün işte şurasına gelmemişti. Yok ağzıma dudağıma değmemişti su. Yani nasıl bir şey yani bu? Eve zaten bir misafirler geliyor. Nurettin Yıldız'ın dediği gibi yani. Sanki orada da oraya nükleer bomba silahı atılmış sanki. Hani eve misafirler geldiği için koltuklar işte halılar her taraf böyle zaten temizlikten geliyor. Ama öyle bir temizlik yani. Sanki misafirler geliyor oturup kalkıyor. Çünkü misafirlerin üstü pis. İşte yok eli pis oraya sürdü buraya sürdü. Hani nükleer bir bomba atıldığı için oraya o yüzden oranın böyle iyi bir temizlikten geçirilmesi gerekiyor. İşte mesela kim vesvese hastalığı kadınlar var mesela çocuklarını var ya neredeyse çamaşır suyuyla yıkayacak adam yani. Çamaşır suyuyla yıkayacak neredeyse. Subhanallah. Yine mesela aklına acayip acayip şeyler getiriyor mesela. Allah-u Teala'nın yok olduğuna dair yani Allah-u Teala'nın olmadığına dair. Böyle zihne böyle bir anda böyle acayip şeyler getiriyor. İşte yok melekler bak kız aslında. Tekin bak kanatları da var. Hani mesela çizgi film izlemiş hep böyle kanatlı böyle melekler falan var. Oradan mesela şeytan onun damarını bir tutuyor işte. Diyor ki bak melekler diyor cinsiyeti var onlar diyor kızdırlar mesela diyor. Bak müşriklerin mesela inançlarına onu sevk ediyor. Aklına böyle garip garip şeyler getiriyor yani subhanallah. Yani gerçekten çok zor bir hastalık. Rabbim Celle Celle yani bu tür hastalığa yakalanmış olan kimselere sabır versin. Hani bundan tabii kurtulma yolları nelerdir? İnşallah Felak suresini de bitirdikten sonra çünkü Felak suresi de yani bu tür şeylerden bahseden sığınmayla alakalı bir sure olduğu için inşallah bu sureyi de tefsir ettikten sonra hem Nas hem de Felak suresiyle alakalı malumatlar nelerdir? Şeytandan korunma yolları nelerdir? Nasıl bunlar atlatılabilir? İnşallah Rabbimizin bize öğrettiği kadarıyla bunlardan bahsetmeye çalışacağız inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.